Kompas Sorgu'dan herkese merhaba. Ben Nuri Erdoğan.
Ben Mert Eko. Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz Çapraz Sorgu'nun 7. bölümüyle devam etmeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Normalde podcast'imizi Spotify, Apple ve Castbox üzerinden yayınlıyorduk. Sizler de dinliyordunuz, sağ olun. Artık geçen hafta itibariyle YouTube'dan da paylaşmaya başladık. O da şöyle ki hem sesimiz hem de bazen kullandığımız görseller bulunuyor YouTube videolarında. Şimdilik önceki bölümleri düzenleyip paylaşıyoruz. Yakında her yeni bölümle beraber o yeni bölümü ertesi gün YouTube'a koyacak şekilde ilerleyeceğiz diye umuyoruz. Bunu bilgilendirmeyle beraber yeni bölümümüze geçelim.
Evet, bu bölüm biraz önceki bölümün devamı gibi yapmayı düşündük. Önceki bölümde ırkçılık meselesinin biraz daha tarihsel gelişimi, özellikle Amerika dışında nasıl ilerlediğini, biraz da kafatasçılıkla yani ilişkisini, bunun biyolojik açıklamaların üzerine durmuştuk. Şimdi bu işin biraz daha sosyoekonomik etkileri ve günümüzdeki problemlerine değinmek istiyoruz.
Özellikle Birleşik Devletler özelinde.
Yani aslında günümüzde yasa önünde eşit olmasına rağmen siyah ve beyazların neden hala bir özellikle sosyal, ekonomik ve iş hayatı alanında ayrışma içinde olduklarını ve bunun bugünlere nasıl geldiğini üzerine durmak istiyoruz. Biz bu sorunun temelinde insanların Afrika'dan köle olarak en başında getirmesini düşünüyoruz.
Evet, ilk daha bu kolonize edildiği zamanlara gidersek Amerika'nın iş gücünü orada sağlamak için Afrika'dan siyahilerin götürüldüğünü, özellikle Sahra altı Afrika'sından siyahi insanların köle olarak zorla Amerika kıtası bu büyük çiftliklere, plantasyonlara çalışmak için götürüldüğünü biliyoruz. Bu da onların aslında uzun yıllar statüsünü belirleyecek bir durum oldu. Biliyoruz ki en son Amerikan İç Savaşı sonlanana kadar statü olarak siyahi Afrika kökenli insanların Amerika kıtasında en son o ana kadar köle olarak kaldıklarını en azından Birleşik Devletler'de biliyoruz. Bununla başlayan, yani burada toplumsal geleneğe nakşedilen durumunda halen günümüzde ırkçılığı, beyaz üstünlüğünü veya işte siyahları altta görmeyi beslediğini düşünüyoruz. O yüzden biraz bu bölümü ırkçılık ve kölelik karışımı olarak başlatacağız.
Evet, bu durumun da aslında sadece iş gücü ihtiyacından kaynaklanmadığını şuradan anlıyoruz. Yani o dönemde beyaz insan yok muydu dünyada? Onları da köle olarak veya o iş gücünü yaptırmak üzere getiremez miydin? Getirebilirdin. Nitekim getiriliyor da. Özellikle Avrupa'da mesela kaçmak isteyen soyguncular, suçlular vesaire getiriliyor. Ve onlar da bugün köle olarak kabul edilen, yine köleliğin bir formu olarak kabul edilen indenture denen bir senet. Yani senet karşılığında yıllar boyu çalışıyorlar yine bir para almadan. Mesela 30 yıllık falan senetler şeklinde. Hani bu onlara yeni dünyaya geçiş kapısı gibi oluyor. Ama aynı zamanda siyahlardan farklı olarak en sonunda bir yer elde ediyorlar. Yani o şeyin bir sınırı var sözleşmenin ve sözleşmenin sonunda genelde kendi tarlalarını, kendi evlerini elde ediyorlar. Yani ama siyahlara bu hak verilmiyor en başından insan olarak tanınmadıkları için.
Kölelik onlara miras kalıyor aslında.
Evet.
Aile genlerine işletilmiş bir şekilde devam ediyor. Çocuğun da köle, onun da çocuğu köle. Yani ticareti yapılıyor hatta.
Yani hem ekonomik sebepler hem de bariz bir görmeciliğin bu ırkçılığın temelinde olduğunu görüyoruz Amerika'daki.
Evet, bu hatta işte Afrikalıların Amerika'da neden oldukları ile ilgili şey de var. Bu triangular trade denen ticaret üçgeni diyelim. Orada aynı bir fabrika düzeni gibi iş gücü Afrika'dan, ham maddeler Amerika'dan, ürünler de Avrupa'dan şeklinde böyle üçgen bir saat yönünde ticaret var Atlantik'in çevresinde. Bu da iş gücü işte siyahi Afrikalı insanların oluşturduğu Amerika'da barınıyorlar. Ve hatta günümüzde şu an yanlış bilmiyorsam 320 milyonluk Amerika'nın nüfusunun %10 olması gerek değil mi?
%13 evet şu an.
Evet. O kökenli insanlardan oluşuyor. Bence şöyle saçma sapan bir görüş var, fikrini merak ediyorum. Hani işte o insanlar o günlerde Amerika'ya getirilmeseydi bugün Afrika'nın durumu ortada. Oralarda kalmış olacaklardı. Gelişemeyeceklerdi. İşte Amerika'da şimdi en azından okuyorlar ve hatta general başkan bile oluyorlar denilen bence saçma sapan görüşler var. Sen ne düşünüyorsun?
Başkan bile oldular. Daha ne istiyorsunuz? Hani o insanlar gelmeseydi şimdi Nijerya'da bilmem nerede hiçbir hakka sahip bile olmayacaklardı diye. İşte bu da günümüzdeki bir Amerikan vatandaşı olan 150 yıldır bir topluluğun nasıl hala kendini baskı altında hissedebileceğinin ve hak talep etmenin ne kadar zor olduğunu gösteren, bu daha çok beyaz üstünlükçülerin hala savunduğu bir şey. Başkan bile olabiliyorsunuz, daha hala ne istiyorsunuz?
Yani hala diye. Misafir gibi değil mi?
Evet, yani o başta bile o şeyde bir sıkıntılı bakış açısı var. Hani siz o zaman kimdi? Siz Amerika'yı kuran kimdi diye sorarlar o zaman. Tüm dünyanın her yerinden göçmen olarak geldi zaten insanlar.
Tabii. Ya bir de şu var mesela. Burada bakıyorsun Afro-Amerikan 8 jenerasyondur orada, 7 jenerasyondur orada. diyeyim öyle bir adam olsun. 3 jenerasyonluk Alman göçmenine, İtalyan göçmenine statü olarak ezilebiliyor. Hani demiyorum ki 3 jenerasyon İtalyan göçmeni Amerikan değil ama hani eğer bir kıyaslama kıdem sırasına koymak gerekiyorsa da hani birçoklarından daha Amerikan.
Aynen öyle. Hani hadi belki bunu bir İngiliz çok yıllara dayanan böyle bir aristokrat aile geçmişi olan birisi dese belki şey yaparsın ama Amerika'da zaten herkes göçmen.
Avrupa'daki şeylere benzetiyorum. Göçmenlerin maruz kaldıklarına benzetiyorum bazen. Şeye geldik şimdi. İlk Afro-Amerikanlar geldi buraya. Köle sınıfı olarak. Öyle veya böyle alt seviyedelerdi. Hiçbir hakları yoktu. Vatandaşlığı boş verelim. Özgür bile değillerdi. Satılıyorlardı. Çıplak bir şekilde sergileniyorlardı. İşte kasları gösteriliyordu. İşte çocuklar, aileler parçalanıyordu.
Bölümde bahsetmiştim. Mesela üzerlerine deney yapılıyordu. Siyah kadın nasıl bugün tabii. Kadın doğumun kurucusu olan Marion Sims'in deneyleri full siyah kadınların üzerinde. Demiştim bunu anestezi bile yapmadan. Hı-hı. Acı çektirerek tıp için, bilim için kullanılıyordu.
Oradan bir şekilde durum bir yöne doğru evrildi. O da nereye doğru? Bir ayrılık oluşuyor yavaş yavaş. Kuzeyliler ve Güneyliler. Kuzeyde bu siyahi sınıfın katiyen vatandaş değil ama özgür insan olarak barınabildiğini, ya yani freeman olarak barınabildiğini aynı Roma İmparatorluğu'ndaki gibi. Güneyde ise bu özgürlük kavramının olmadığını görüyoruz. Aynı bu 12 Years a Slave filmindeki kuzeyde yaşayan özgür bir insan ama güneyde o sırada halen siyahiler köle olarak kullanılıyor. Bu farklılığı görebiliyoruz.
Evet, dediğin durum kuzey ülkeleri köleliği reddedip güneylilerin canhıraş savunmasından kaynaklanıyor aslında. Kuzeydeki siyahların kısıtlı bir özgürlüğü vardı. Bir belgeleri vardı ama tanınmış bir vatandaşlıkları yoktu. Çünkü güney ülkelerinde hala siyahlar köleydi. Ve bu kutuplaşma öyle bir seviyeye geldi ki Amerikan tarihinin hala da öyledir. En büyük savaşına sebep oldu. Yine kölelik siyahların hakları üzerinden çıkan savaş sayesinde diyebiliriz. Yani savaş kötü ama onun sayesinde de en sonunda kölelik kaldırılabildi. Çok geç de olsa.
Bütün federasyonda. Abraham Lincoln önderliğinde. Yalnız şöyle bir durum var. Kölelik kaldırılması da aslında bugün bölümümüzün altyapısını oluşturan bu en son George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan olayların da sebeplerinden biri. Evet, yasalarla güvenceleri var. Artık yani köleliğin kaldırılmasını boş ver. Yasalar önünde herkes eşit. Sistem öyle işliyor ama gel gelelim durum hiç de böyle değil. Yoksa bu protestolar neden başladı? Neden hep böyle yakınmalar var, değil mi?
Dediğim gibi savaştan sonra kölelik kaldırılıyor. Siyahlar da bir Amerikan vatandaşı olarak kabul görüyor ama özellikle sosyal ve ekonomik alandaki ayrışma hiçbir şekilde değişmiyor güç dengesi. Ve bu 1960'lardaki insan hakları bildirgesine kadar da toplum hayatı içerisinde siyahlarla beyazların ayrımı hep devam ediyor. Okullar ayrı oluyor, otobüsler ayrı oluyor.
Ya oturdukları beyazlar, banklara kadar ayrılıyorlar.
Yani hala eşit değil, farklı çeşmelerden su içmeleri gerekiyor gibi. Bunun sebebi beyazlar hala siyahlarla birlikte yaşamak istemiyorlar.
Ve bir de burada şöyle, işi beyaz siyah kısmından biraz daha derinleştirecek olursak, Amerika'nın genişleme politikalarıyla beraber azımsanmayacak bir güneyde özellikle Hispanik nüfus da işin içine girmiş oluyor. Öyle olunca sadece beyaz ve siyah değil, beyazlar ve renkliler olarak bir tabirler kullanılmaya başlanıyor. Hani Hispanikler de buradan nasibini alıyor ayrımcılıktan.
Doğru. Beyaz ve beyaz olmayanlar deniyor. Hatta en başta beyazlığın tanımı Anglo-Sakson olmakken mesela 1920'li yıllardan itibaren Amerika'ya Avrupa'dan büyük gelen göç dalgasıyla bunun içerisinde Slavlar var, İtalyanlar var, Hispanik yani şey İspanyollar vesaire var. Yani beyaz olmayan aslında Anglo-Saksonlar gibi beyaz olmayan nüfusta gelince o beyazlığın tanımı da değişiyor. O, otomatikman bu demin saydıklarım da beyazlar içerisine giriyor. Yahudiler falan da aynı şekilde. Ve ondan itibaren dediğin gibi renk meselesiyle birlikte sosyal ekonomik sınıflaşmaya doğru ilerliyor.
Evet, zaten bir 10 yıl önce tamamı nüfusun köle olan veya vatandaş bile olmayan bir grubu bir anda sisteme tamam siz vatandaşsınız deyip entegre edip başıboş bırakırsan bu tarz ayrışmalar kaçınılmaz. Çünkü sosyal gelenekler de orada devreye giriyor. Hani bir 10 yıl önce bu şekilde davranan bir beyaz grup bir 10 yıl sonra düzenini kolaylıkla değiştirmeyecektir. Bu aynı ortamlarda bulundurulmama, beyazlarla tırnak içinde renklilerin ayrıştırılması iş hayatında da bir şekilde devam ediyor. Bir bakıyorsun siyahi bir kökenli bir insanın terfi edebileceği yerler belli. Belli bir şeyin üstünü göremiyor. Oturabileceği mahalleler belli. Alabileceği paralar da belli. Hani orada bir glass ceiling lafı vardır ya. o olmuş oluyor. Bariyer var yani, üstünü görememe durumu olmuş oluyor o yıllar için.
Evet ve bu beyaz üstünlükçülerin yani hala senatoda, kongrede de olması sebebiyle o ayrıştırmacı yasalar etkinlikte oluyor. Mesela buna bir örnek verecek olursak, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle bu yasalar hala varken sadece beyazların oturacağı evler inşa edilmeye başlanıyor. Siteler böyle güzel ve reklamları yapılıyor. İşte insanlar anlatıyor. İşte siyahlar olmadığı için rahat olacağız. Çocuklarımız rahatlıkla dışarıda oynayabilecek falan gibisinden. Ve bunu da şeyle açıklıyorlar. Siyahlara izin vermezsek bu bölgedeki evlerin değeri artacak. O yüzden evlerin değerini koruma kanunu gibisinden bir ismi oluyor. Ve bunu bu şekilde açıklıyorlar. Yani siyahlar ev aynı bölgede olursa evlerin değeri düşüyor. O yüzden bu evlerin değeri yüksek kalması için bu inşaat yapıldıktan sonra evler sadece beyazlara satılacak gibisinden. Mesela ta o zamandan başlıyor o ayrışma. Siyahlar kendi mahallesinde, fakir mahallede olmuş oluyor dolayısıyla. Beyazlar da şehir dışındaki suburban area deniyor. Yani böyle her gün işe 30-40 dakika arabayla trenle gidebilecek mesafede yerlere oturuyorlar. Ev hayatında o şekilde ayrışıyorlar.
Evet, bu yüzden herhalde bugün Amerikan üst, orta üst seviye beyaz grup hep şehir dışında konaklıyor.
Ve bugün hala bundan dolayı birçok şehirde siyahlarla beyazların yaşadığı yerler tamamen ayrıdır. Aslında böyle olması için bir zorunluluk yok. Ekonomik olarak öyle ayrışmışlardır ki siyahların bulunduğu mahalle değeri daha düşüktür ve ancak orada oturabilirler. Beyazların olduğu mahalle daha zengin yeridir.
Bu durumu benzer şekilde ama tam tersi olarak Avrupa'da da görebiliriz. Orada siyahi nüfusu fazlasıyla barındıran yerlerde genelde sosyoekonomik sınıfı alt seviyelerde olan grubun içinde siyahi nüfus fazla olan oluyor Batı Avrupa'da. Orada da suburblerde daha çok siyahi nüfusun konakladığını görüyoruz. Şehre her gün işe şehre gidip akşam evlerine doğru dönüyorlar. Yani yine benzer bir ayrışma ama tam tersi yönde Avrupa'da da mevcut az çok.
Buradan günümüze doğru da gelirsek mesela bu mahallelerin hem sosyoekonomik açıdan ayrışmasıyla ırk olarak, renk olarak ayrışması birbiriyle örtüşünce işte konuştuğumuz sosyoekonomik olarak siyahların geride olmasını da açıklıyor aslında. Çünkü mesela dediğim gibi Avrupa'da, Fransa'da falan herkes eşit eğitim hakkına sahip. Okullar en azından bir ulusal düzeyde belli standartlara sahip. Ama Amerika'da hem mahalleniz ayrı, sadece mahallenizdeki okula gidebiliyorsunuz. Hem de o okulun bütçesi mahallenizdeki toplanan vergilerden geliyor. Yani bir ulusal düzeyde değil, eyalet düzeyinde zaten eğitim standartları belirleniyor. Üstüne üstlük eğer siz fakir bir mahallede oturuyorsanız, çocuğunuz da fakir bir daha kötü standartlarda eğitim görüyor. Mesela devlet okulu güya ikisi de ama beyaz mahalledeki okulda en yeni kitaplar kullanıyor. Hocaları daha iyi.
Doğru. Bu günümüzdeki bunlara da ayrımcılığa da ışık tutması için eğitim seviyesi olsun, sosyoekonomik seviye olsun bu ayrımlara da değinmek yerinde olacaktır. Fakat bundan bir tur önce bahsettiğimiz saçma sapan ayrımlara olsun, tuvaletleri olsun, bankları, otobüsleri, beyazların ve renklilerin ayrı kullanması gerekiyor. Bu ayrımlara değinecek olursak bunlar da uzun yıllar hasta varlığını sürdürdü. Bu iç savaştan neredeyse 100 yıl sonraya kadar Güney eyaletlerinde o aynı otobüslere binilmiyordu. Burada Amerika'da sivil haklar hareketi dediğimiz bugün herkesin isimlerini bildiği Rosa Parks olsun, Martin Luther King olsun, Malcolm X olsun bu gibi insanların özellikle 50'li 60'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı sonrası döneminde insan hakları üzerine hareketlerin arttığı dönemlerde renk ayrımcılığına, siyahi insanların aşağılanmasına karşı ayrımcılığa bir protesto ettiğinde, protestolar yaptıklarını da biliyoruz. Burada meşhur Rosa Parks'ın Montgomery'de otobüs eyleminde bir beyazın yanına oturmak istemesi, daha doğrusu bir beyazın oturması gereken yerden kalkmaması sebebiyle tutuklanması ve ardından Amerikan, nasıl söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi denginde mahkemenin, Supreme Court'un bunun hukuksuz olduğu, anayasaya aykırı olduğu kararını vermesiyle resmi olarak bu saçma beyazlar ve renkliler ayrımı sona ermiş oldu.
Evet, böyle ülkeler için bir dönüm noktası niteliğinde kararları çoğu zaman siyasetçiler almaya cesaret edemese de genelde Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla o kararlar alınabiliyor. Dediğim gibi ama 1960'lardan itibaren o hareketlerin sonucu olarak insan hakları, yurttaşlık hakları yasalarının geçmesiyle birlikte kağıt üzerine tamamen siyah ve beyaz hakları eşitleniyor. Yani
ama bizi de bu bölümü yapmaya iten her şeyin kağıt üzerinde, yasalar üzerinde olduğu gibi olmaması, senin verdiğin bu okulların arasındaki uçurum olsun, çalışma hayatı düzenindeki uçurum olsun, bunlar siyahlar ve beyazlar arasındaki ayrımcılığı etkileyen ve besleyen unsurlar olarak devam ediyor. Burada elimizde bazı çalışmalar var. Halen özellikle bu güncel polis şiddetinin, siyahlara yönelik polis şiddetinin Gerçi polis orada her türlü şiddetle beyazlar da nasibini alıyor ama en nihayetinde siyahların daha çok yara aldığını görüyoruz burada. Orada daha doğrusu. Elimizde bununla ilgili bazı çalışmalar ve veriler var. Bunlara geçmiyoruz. Bunda değinmekteki amacımız sonuçta polis devleti sivil hayatta, günlük hayatta temsil eden bir kolluk kuvveti ve bu da en nihayetinde bir devlet kurumundan kaynaklı bir ayrımcılık halen devam edebiliyorsa insanların birbiri üzerinde kurduğu tırnak içinde ayrımcılık ve baskı nasıl etmesin? Mesela bugün paylaşılan, şu an kaydı yaptığımız gün paylaşılan Washington Post'un bir makalesi var. Birçok araştırmayı derlemiş. Halen siyahlarla beyazlar arasında bir ayrımcılık olmadığına inanıyorsanız alın size veriler cinsinden. Bir tane ilgimi çeken şey vardı. 100 milyondan fazla trafik kontrolünü analiz etmişler. Polisin yaptığı ulus genelinde, Amerika genelinde. Gündüzleri siyahlar, Afro-Amerikanlar beyazlardan çok daha fazla durduruluyormuş. Yalnız geceleri bu fark çok cüzi sayılara düşüyormuş. Çok küçük sayılara düşüyormuş. Bu da hani makale şöyle bırakmış. Tesadüf mü? Bizce değil, çünkü geceleri ırk farkını çok fazla ayırt edemiyorlar ışık yoksunluğundan dolayı diye. Aynı zamanda siyahi ve Hispanik kökenli vatandaşların arabaları çok daha fazla aranıyor. Neredeyse iki katı daha fazla. Yine başka bir çalışmaya göre bir polis kurşunuyla bir siyahinin ölme ihtimali diğer Amerikan vatandaşlarından 2,5 kat daha fazla. Yaklaşık 1000 Afro-Amerikanın ölüm sebebinin bir tanesi polis kurşunu gibi birçok çalışma var. Polis meselesinin üstünde durmamızı da tekrar söyleyeyim. Halen bir devlet kurumu bu kadar güçlü ve eleştiriden uzak, denetimden uzak bir şekilde bunları sürdürüyorsa yıllardan beri, bundan yıllar önceki Ferguson olaylarından tutun, nasıl kanun önünde eşitlik var diyebiliriz ki?
Dediğim gibi polisin farklı insanlara karşı adil yaklaşmadığı ortada ama bu biraz da Amerika'nın kendine özgü durumundan kaynaklanıyor. Beyaz olmayan insanlar, burada Hispanikler de siyahlar da, aynı zamanda ekonomik olarak toplumun alt tabakasında olan kesimler oluyor. Yani tüm bu işte uyuşturucu bulundurma, işte cinayet, suç işleme gibi suçlar zaten normalde de diğer tüm ülkelerde de biraz daha okumamış, biraz daha bastırılmış topluluklarda daha çok görülür aslında. Amerika'da da bu topluluk dışarıdan renkle ayırt edebilen bir topluluk aynı zamanda. Yani bu ikisi kesiştiği için birisinin işte bu siyahi ise muhtemelen suç işlemiş olabilir diye düşünmesi maalesef çok olası. Çünkü reformları yapamadığı için zaten bu sorun daha da büyüyor. Yani aslında polis işin bayağı küçük bir kısmı. Zaten yeni gerçek büyük değişim mesajları da bu George Floyd olayından çıkmaya başladı. New York valisi paylaşmıştı yanılmıyorsam. Tamam, polis işini konuştuk ama asıl olarak sağlık, eğitim ve konaklama reformları üzerinde duruluyor.
Evet, zaten bu son protestolarda başlangıç noktası bir siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesiydi. Birkaç polis tarafından, ama olayların devam etme şekline bakarsak biraz daha sistem karşıtlığı hareketlere evrildi. Nereye kadar bu düzen böyle devam eder gibi bir çıkışma var Amerika devletine karşı. Aslında bu işi daha net görebileceğimiz bir takım araştırma var senin elinde. Bu gelir durumu olsun, parayı kullanma durumları, ırklar arasında parayı değerlendirme farklılıkları olsun.
Evet, hani 1960'lardan itibaren aslında hiçbir engel olmadığından bahsettik. Ama siyahi vatandaşlar bir türlü bu gelir adaletsizliğini kıramıyor. Aksine daha da artarak ilerliyor. Bu çalışma da bunu gösteriyor. Hamilton Project'in siyah-beyaz arasındaki varlık uçurumunu anlattığı yazısından söylüyorum. Beyaz ailelerin ortalama birikimi 171 bin dolar seviyesindeyken beyazların 17 bin dolar seviyesinde. Yani
%10.
%17 bin dolar siz evde alamazsınız. Yani bir siyahiyseniz ev alamıyorsunuz. Fakir bir yerde yaşayacaksınız o yüzden. Bundan dolayı çocuğunuz kötü okula gidecek ve üniversiteye de gönderemeyeceksiniz. Üniversitelerinde yüksek giderek artan ücretleri olduğu için ve çocuğunuz da sizin gibi olacak. Yani bu döngüden çıkamayacaksınız ve aynı zamanda ama ülke büyüyor. Yani bu ülkeden kim pay alıyor? O çocuklarını okula gönderebilen beyaz aileler.
Aslında bu aradaki varlık, zenginlik üzerindeki farkın açılmasını sadece ırk kökenine de dayandıramayız günümüzde. Zaten olayların da bir anda bütün ulusa yayılmasının en büyük sebeplerinden biri bu. Artık bundan sadece siyahiler muzdarip değil. Bunun da sebeplerinden biri, muhakkak ileride de bununla ilgili bir bölümü yaparız. Aset dediğimiz, hisse senetleri olsun, gayrimenkul olsun, ürünlerin değerleri normal tüketim ürünlerinin değerlerinden çok daha hızlı bir şekilde yükseliyor. Bundan dolayı da günlük yaşayan insan daha çok günlük yaşamaya mahkum oluyor. Birikim yapan insanın daha çok birikim yapacağı parası oluyor. Buna para bölümünde biraz değinmiştik. Daha da açarız ileride muhakkak. Bunu küçük bir dipnot olarak tutmak istedim burada.
Evet, dediğin gibi birikimi olan zaten daha çok biriktirmeye devam ediyor. Zaten öncesinde köle olan, yani annesine babasından bir şey getiremeyen siyah aileler de yani maaş olarak aslında beyazla bir fark alamasa bile otomatikman yükselmesi daha da zor oluyor bu gelir grubunda.
Yani yine de Amerika üzerinde konuştuk bu bölüm daha çok genellikle. Yine de geriye doğru baktığımızda bu insanların, siyahilerin ilk Amerika'ya karaya çıkarıldıkları, o South Carolina'ya çıkarıldıkları günden bugüne geldiğimizde diğer vatandaşlarla bir şekilde statülerinin yaklaştığını, eşitlenmeye başladığını görüyoruz. Yavaş diye düşünebiliriz, daha iyi durumda olmalıydı diyebiliriz ama umarız ilerleyen dönemde artık bu işin geleceğinde daha da denk, eşit, herhangi bir renk grubunun herhangi bir ayrıcalık yakalayamadığı bir sistem tamamıyla oturmuş olur. Sonuçta bugün geldiğimiz noktada mecliste Black Caucus dediğimiz, hani siyah milletvekillerinin oluşturduğu bir birlik, bir yerde kendi içlerinden kaliteli insanlar çıkartmalarını veya geçen bölümde de bahsetmiştim, özellikle spor camiasında bu tarz Afro-Amerikan insanların bütün ulus genelinde saygınlık kazanması, herkesin hayranlıkla onlara gıptayla bakması bir şekilde bunları ileride daha da yumuşatacaktır. Bu old school diyebileceğimiz sosyal geleneklerde, alışkanlıklarda kaybolmaya yüz tutacaktır diye düşünüyorum.
Bu eşitsizliğe karşı artan tepkinin ve siyahlara haklarına yönelik sağduyunun arkasında beyaz olmayanların nüfus içindeki giderek artan payları olduğunu da söylememiz gerekir. Yani o kendini üstün gören hep yıllardır beyaz üstünlükçü nüfus sayı olarak da geriye gitmeye başladıkça dediğim gibi çözülmeler olacaktır. Bu tüm bu bahsettiğimiz sorunlara bir yerde değinilecektir diye düşünüyorum ben de. Yani mesela sayı olarak 2045 yılında beyaz olmayanların ilk kez beyazları nüfus olarak geçeceğini biliyoruz. Yani tahminler o yönde ki burada büyük nüfusu aslında Hispanikler oluşturuyor. Siyahlar dedik ama yine gelir dağılımında neredeyse siyahlar gibi alt kategoride olan Hispaniklerin daha fazla Amerikan politikasında daha fazla rol oynayacağını görüyoruz.
Evet, her zamanki gibi bu konuştuğumuz mevzunun geleceğine de bu şekilde bakmamıza belki yardımcı olur. Sadece Amerika'da değil, dünyada da bugün Afrika'nın nüfusu hızla artış göstermekte. Yarın öbür gün dünyanın en kalabalık şehrinin Nijerya'nın Lagos kenti olabileceği konuşuluyor. Afrika'nın en kalabalık kıta olma ihtimali yakın gelecekte değilse de orta vadede olabileceği konuşuluyor. Yani dünyayı da bir şekilde etkileyebilecek bir durum bu. Evet, toparlayacak olursak bugün geçen haftadan yarıda bıraktığımız ırkçılık mevzusunun günümüzdeki etkileri, Amerika ekseninde sosyoekonomik faktörlerin bu ırkçılığı beslediği veya ırkçılığın bu sosyoekonomik faktörleri beslediği üzerine konuşmalar yaptık. Kendimizce değerlendirmeler yaptık. Son olarak özellikle hapishanelerdeki ırk ayrımının, Hispanik beyaz ve siyahi ırk ayrımının Orange is the New Black dizisi buna güzel ışık tutabilir. Bu konuştuklarımıza en azından hapishanelerin içindeki durum nasıl diye Amerika'da. Böylece bölümümüzün sonuna gelmiş olduk.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.